Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Profesör H.C. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 119. 5. Türkiye'nin ana iklim bölgeleri. Dünya ölçüsünde yapılan iklim tasniflerinde kullanılan ölçütler esas alınarak ülkemizde şu iklim tipleri ayırt edilebilir. 1. Karasal iklim. Yaz ile kış arasında sıcaklık farkı fazla, yağışlar genellikle ilkbahar ve kış mevsimi düşer, yazın kuraklık egemen olur. Bu iklim, iç, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Trakya'nın iç kesiminde hüküm sürer. Yağış ve sıcaklık özelliklerine bağlı olarak karasal iklim, 4 alt tipe ayrılabilir. 1A. İç Anadolu karasal iklimi. Yazları az sıcak, kışları soğuk, ilkbahar sonu ve yaz başlarında konveksiyonel karakterlere bağlı olarak az da olsa yağış alır. Yağışlı mevsim kıştır. Yaz kuraklığından dolayı alçak kısımlarda bozkırlar, yüksek kesimlerde ise kurakçıl ormanlar görülür. 1B. Doğu Anadolu karasal iklimi. Kış mevsimi çok soğuk ve uzun, yazın serin geçer. Ancak alçak sahalarda yazın sıcaklık yükselir. Yağışların büyük bölümü ilkbahar ve yaz başlarında düşer. Doğal bitki örtüsünü yüksek kısımlarda yaz sonunda sararan çayırlar, alçak kısımlarda bozkırlar ve yüksek kesimlerde kurakçıl ormanlar oluşturur. 1C. Güneydoğu Anadolu karasal iklimi. Yazları çok sıcak, kışları az soğuk geçer. Yaz kuraklığı fazla olup düşük nem ve bulutluluk hakimdir. Alçak düzlüklerde cılız bozkır ve kuraklığı dayanıklı çalılar doğal bitki topluluğunu oluşturur. 1D. Trakya karasal iklimi. Yazı sıcak ve kışı nispeten soğuk geçer. Yağışlar kış ve ilkbaharda fazladır. Az da olsa yazın yağış düşer. Doğal bitki örtüsü kurakçıl ormanlardan oluşur. 2. Karadeniz iklimi. Karadeniz bölgesinin kıyı ve kıyı dağlarının kuzeye bakan kesimleri ile Marmara bölgesinin Karadeniz kıyı kuşağında etkilidir. Her mevsimi yağışlı olup su sıkıntısı görülmez. Yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir. Yazlar nispeten serin, kışlar ise kıyı kesiminde ılık, yüksek kesimlerde karlı ve soğuk geçer. Doğal bitki örtüsünün kıyı bölümünde geniş yapraklı ormanlar ve yüksek kesimlerde ise soğuk ve nemli şartlarda yetişen iğne yapraklı ormanlar oluşturur. Karadeniz iklimi de alt tiplere ayrılabilir. Bilhassa Doğu Karadeniz bölümü diğer bölgelere göre fazla yağışlı ve çok sislidir. 3. Akdeniz iklimi. Bu iklim Ege bölgesinin büyük bir bölümünde ve iç batı Anadolu'nun batı kesiminde ve Akdeniz bölgesinde Torosların güneye bakar kesimlerinde etkilidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Toplam yıllık yağışın yaklaşık yarısı kışın düşer. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir olarak görülür. Yüksek kesimlerde kışlar karlı ve soğuk geçer. Burada kuraklık fazla değildir. Kıyı kuşağının doğal bitkisini sıcaklık ve ışık isteği yüksek ve kuraklığa dayanıklı olan kızılçam ve bunların tahrip edildiği yerlerde her zaman yeşil olan makiler oluşturur. Yüksek yerlerde ise iğne yapraklı, karaçam, toroslarda sedir, karaçam ve köknar ormanları hakimdir. 4. Marmara iklimi. Marmara bölgesinin Kuzey Ege'yi de içine alacak şekilde güney kesiminde görülür. Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Ancak yaz kuraklığı Akdeniz kadar fazla olmayıp az da olsa yağışlı geçer. Karasal iklim kadar kışı soğuk, yazı da kurak değildir. Bu özelliklerinden dolayı Marmara iklimi, karasal Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği gösterir. Buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünü de diğer iklim bölgelerine göre farklıdır. Alçak kesimlerde Akdeniz kökenli bitkiler, yüksek kısımlarda kuzeye bakan yamaçlarda Karadeniz kökenli nemli ormanlar yetişir. Bölüm 3. Türkiye'nin akarsu ve gölleri. 1. Akarsuların kuruluşu ve gelişmesi. Türkiye, akarsu ağı yönünden oldukça zengindir. Ülkemizdeki akarsular gerek kuruluşları, havza özellikleri, gerekse debi ve rejimleri yönünden birbirlerinden önemli ölçüde farklı özellik gösterir. Gerçekten ülkemizde 600'ün üzerinde akarsu havzası vardır. Akarsu havzalarının kapladığı alan ve akarsuların uzunluğu son derece farklıdır. Akarsuların çoğu denize döküldüğü için açık havza özelliğindedir. Mesela Fırat, Dicle ve Zap suyu Basra Körfezi'ne, Kızılırmak, Yeşilırmak Karadeniz'e, Seyhan, Ceyhan Akdeniz'e döküldüğü için açık havza sınıfına girer. Bazı akarsular da ülkemizden kaynağını alarak komşu ülkelerde deniz veya göle dökülür. Örneğin Kura, Arpaçay ve Aras nehirleri Hazar Gölü'ne kavuşur. Ülkemizde denizlere akıntısı olmayan göller yöresi Akarçay, Afyon, Konya, Tuz ve Van Gölü havzaları kapalı havzalardır. Akarsu havzalarının şekli ve drenaj tipleri ve yağış havzaları da çok farklıdır. Nitekim Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarından kaynaklanıp Karadeniz'e dökülen akarsular hem kısa boylu hem de drenaj yani su toplama havzaları küçüktür ve doğrusal uzanış gösterir. Güney Marmara ve Ege bölümündeki akarsuların genel olarak tektonik havzaları takip ederek uzandıkları görülür. Buna karşılık İç Anadolu ve Karadeniz ardına kadar uzanan Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh nehirleri farklı drenaj modellerine sahiptir. Çok sayıda akarsu kolu birleşerek oldukça geniş bir akarsu ağı oluşturur ve geniş bir su toplama alanını kapsar. Aynı şekilde Doğu Anadolu'daki akarsular da birbirlerinden farklı ana kolları birleşerek ülkemiz dışına uzanır. Orta ve Batı Toroslardaki akarsuların ise diğer akarsularımıza nazaran çok değişik bir özellik göstererek hem yer üstü hem de yer altı ağına sahiptir. Bu bilgilerin ışığı altında akarsularımızın hepsinin aynı dönemde kurulmadığı veya oluşmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Gerçekten Kuzey Anadolu, Ege ve Toroslardan kaynağını alıp denize dökülen akarsular neojen sonrası kurularak gelişmiştir. Buna karşılık iç kısımlardan kaynağını alarak Karadeniz, Basra Körfezi ve Hazar Denizi'ne dökülen akarsuların çoğu neojen başlarında ve hatta daha önce kurulmuştur. Kapmalar sonucunda birbirlerine bağlanarak günümüzdeki ağı oluşturmuştur. Güneyde Doğu Toros dağlarını dar ve derin şekilde yarmışlardır. Akarsuların dağlık alanlarını yarması antesedans olayı ile ilgilidir. Yani daha önce dağlık sahalar yüksek değildi ve akarsular bu sahalardan denize doğru akmaktaydı. Ancak yer hareketleriyle dağlık kütlenin bulunduğu saha yavaş yavaş yükselmiş ve akarsularda yükselen bu kütleleri testerenin altında bulunan odun gibi keserek yollarına devam etmiş ve geçtikleri yüksek kütleleri dar ve derin olarak yarmışlardır. Böylece günümüzdeki konumlarına uygunluk gösteren dar ve derin vadiler açmışlardır. Örneğin Erbaa-Niksar Havzası'nda 250 metre kadar yükseklikte ovanın tabanında birleşen Yeşilırmak ve Kelkit, 1000 metreyi aşan Canik Dağları'nı, yüksek ova civarında 2000 metre dolayında bulunan Zap Suyu, 3000 metreyi aşan Güneydoğu Toros Dağları'nı yarmıştır. Bu durum, halihazırdaki dağlık kütlelerin neojen başlarında belli bir seviyeye göre aşındığını ve bu akarsuların bu seviyede yerleştiklerini ve daha sonra neojen sonlarına doğru yükseldiğini açıkça kanıtlar. Dağlık alanların yükselmesiyle ortaya çıkan yeni eğim şartlarına göre de yukarıda bahsedilen akarsulara kısa boylu akarsular eklenmiş ve bu suretle de drenaj ağı genişlemiştir. 2. Akarsuların rejimleri. Ülkemiz genelinde yıllık ortalama yağış miktarı 600 milimetrenin üzerindedir. Yıllık toplam yağış miktarı ise 500 milyar metreküptür. Bu yağış miktarının %38 kadarı yani 186,5 milyar metreküpü akıma geçerek denizlere ve komşu ülke topraklarına akmaktadır. Geriye kalanın büyük bir bölümü buharlaşmakta, diğer kısmı da yer altı suyuna kavuşmaktadır. Ülkemize düşen yağışların akarsulara kavuşması ve onları beslemesi sıcaklık, topografya, eğim, yükselti, akarsu havzasının şekli, boyuna, enine, dairemsi gibi arazinin geçirgenlik, bitki örtüsü vesaire özelliklerine göre değişir. Başka bir ifade ile akarsuyun akımı veya debisi akarsuyun beslenmesine bağlı olarak yıl içinde değişim gösterir. Akarsu havzasının şekli kısa süreli yağışlar esnasında akarsuyun akımını doğrudan etkiler. Şöyle ki Karadeniz bölgesinde Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarındaki akarsu havzaları doğrudan uzanış gösterir. Böyle havzalarda yan kollar ana kola balık kılçığı biçiminde birleşir. Şiddetli yağışlar esnasında her koldan gelen akım aynı zamanda aynı kola ulaşmaz. Yani yan kollardan gelen seller ana kola farklı zamanlarda ulaşır. Bu nedenle sağanak yağışlar esnasında ana yan kollardan ana kola ulaşan akım aynı zamana rastlamadığı için ana koldaki akım birdenbire yükselmez. Aynı şekilde Dicle ve Fırat gibi büyük akarsu havzalarındaki yan kolların uzunlukları ve rejimleri farklı olduğundan şiddetli yağışlar sonucunda ana koldaki akım tedricen yükselir. Ancak taşkınlar daha çok yan kollar üzerinden meydana gelir. Akarsularımızın bir yıl içerisinde yatağında gösterdiği seviye değişmelerine göre aşağıdaki rejim tipleri ayırt edilebilir. 2-1. Karlı dağ rejimi. Özellikle Doğu Karadeniz bölümünden kaynaklanan akarsuların rejimi bu tipe girer. Akarsuyun beslenmesinde karların erimesinden hasıl olan su miktarı yağmurdan fazladır. Düşük sıcaklık ve kar yağışından dolayı Ağustos-Mart arasındaki dönemde akımda düşme olur. İlkbaharda karların erimesiyle Mart'tan itibaren başlayan ve Haziran ortalarında en yüksek seviyeye çıkan bir kabarma olur. 2-2. Yağmurlu Akdeniz rejimi. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde görülen bu rejimde yaz kuraklığından dolayı yazın bir seviye düşmesi ve bazen de kuruma, kışın ise yağışların artmasından ötürü bir seviye yükselmesi görülür. Karstik kaynaklarla beslenen akarsularda yaz aylarındaki seviye düşmesi pek fazla olmamaktadır. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki akarsularımızda Kasım'dan itibaren başlayan ve en fazla Ocak ve Şubat aylarında oluşan yükselme, Haziran ile Kasım ayı arasında çok bariz bir düşme mevcuttur. Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan önemli akarsularımız üzerine baraj, Seyhan, Ceyhan, Gediz yapıldığı ve tarımsal alanlar yoğun olarak sulandığı için bu rejim tipi kısa boylu akarsularımızda görülür. Hatta Gediz, Büyük ve Küçük Menderes nehirlerinin Ege Denizi'ne olan akımı önemli ölçüde azalmıştır. 2-3. Yağmurlu karlı rejim. Bu rejim, karasal iklim şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu bölgesi akarsularında hakimdir. Nisan'dan itibaren yağmurların artması ve sıcaklığın yükselmesiyle karların da erimesinden dolayı Mayıs ve Haziran aylarında akımda yükselme olur. Yaz kuraklığının başlaması ile yazın bir alçalma, sonbahar yağışlarının başlaması ile az da olsa bir yükselme görülür. Kış yağışlarının kar şekline düşmesi ve kış mevsiminde donlu dönemden dolayı bir çekilme olur. Bu rejim tipik olarak Fırat ve onun ana kolları olan Murat ve Karasu'da hakimdir. İklim faktörlerinin akarsularımızın rejiminde hakim rol oynadığı, özellikle yağış ve sıcaklık durumuna bağlı olarak aynı mevsimde yurdumuzun bazı bölgelerinde akarsularımızın debisi artarak maksimum seviyeye ulaşır. Bazı bölgelerde de minimum akım gözlenir. Şöyle ki kış mevsiminde Ege ve Akdeniz bölgelerindeki akarsularımızın akımlarının yükselmesine karşılık, Karadeniz bölgesi de dahil iç kesimlerdeki akarsular sıcaklığın düşük ve yağışın çoğunlukla kar şeklinde olmasından dolayı en düşük akıma ulaşır. Manavgat Çayı gibi karstik kaynaklarla ve Karadeniz bölgesinde kar ve yağmurla beslenen akarsuların dışındaki akarsularımızın akımı yaz kuraklığından dolayı düşer. Ülkemizdeki özellikle kısa boylu veya küçük akarsuların rejimleri üzerindeki iklim faktörlerinin yanında eğim, yükseklik ve havzanın şeklini içeren jeomorfolojik faktörler, bitki örtüsü ve biyotik faktörlerde kısmi bir etki gösterir. Şöyle ki, dağlık alanlarımızda ilkbahar ve yaz başlarında düşen sağanak yağışlardan hasıl olan suların büyük bir bölümü zeminde su ile doygun olduğundan kısa sürede akarsuların yataklarında toplanarak ani seller ve taşkınlar oluşturur. Bunun yanında Kızılırmak ve Fırat gibi büyük akarsu havzalarında yan derelerden gelen suların ana kanalda toplanması aşağı yukarı aynı zamana isabet ettiğinden akımın yükselmesi birdenbire olur. Bunun yanında Kelkit gibi doğrusal bir uzanış gösteren akarsu havzalarında yan kollardan ana kola gelen akım farklı zamanlarda olduğundan akım oldukça uzun bir süre içerisinde yavaş yavaş yükselttikten sonra tekrar alçalır. Bitki örtüsü yönünden zayıf olan İç ve Doğu Anadolu akarsu havzalarında yağış sularının yeteri kadar bitkiler tarafından tutulmaması ve yüzeysel akıma geçen suların bitkiler tarafından frenlenememesi kısa sürede ani sayılacak taşkınlara neden olmaktadır. Erzincan, Burdur, Tokat, Akşehir, Tosya, Devres Çayı Havzası'nda ani sağanaklar sonucu oluşan taşkınlar zaman zaman büyük ölçüde can ve mal kaybına yol açmıştır. Ancak günümüzde bu sel havzalarında su tutucu teraslar, otlandırma ve ağaçlandırma çalışmaları ile seller önemli ölçüde önlenmiştir. Buna karşılık bitki topluluğunun son derece gür olduğu Karadeniz bölgesinde kış döneminde toprağı açık bırakan fındık bahçeleri zaman zaman cal ve mal kaybına neden olan ani taşkınlara neden olmaktadır. Bunun en tipik örnekleri 1991 ve 2002 yazlarında oluşan Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Çayeli, 1995 ve 1997'de İzmir ve Antalya'da meydana gelen ani taşkınları, doğal bitki örtüsü tahrip edilmiş kısa boylu akarsu havzalarından kaynaklanmıştır. Orta ve Batı Toroslardaki karstik alanlarda yağış sularının çatlaklar boyunca sızması, taşkın olayların az olmasını sağlar. Buna karşılık killi sistlerden ibaret olan akarsu havzalarında zeminin su tutma ve geçirgenlik kapasitesinin çok düşük olması, şiddetli sağanak yağışlar taşkınlara sebep olur. Mesela 1973 Şubat'ında İzmit-Gebze arasında sağanak yağışlarla oluşan seller, demir ve karayolunun ulaşıma kapanmasına ve bir de göletin tamamen kum ve çakıllarla dolmasına yol açmıştır. Buradaki selin ana nedenleri geçirimsiz şistlerin varlığı ve doğal bitki örtüsünün tahribidir. Kısaca ülkemizde akarsuların rejimleri genellikle düzensizdir. Akarsu havzasındaki toplam akımın büyük bir bölümü birkaç aylık veya haftalık süre zarfında geçmektedir. Sel rejimine dönüşmüş akarsularımız fazla miktarda katı malzeme taşıdığından göl ve baraj havzaları ile suların yayıldığı kesimlerde siltasyonu, milenme aşırı şekilde artırmaktadır. 3. Yeraltı suyu. Yüzeyden sızan suların geçirimsiz bir tabaka üzerinde bulunan kum ve çakıl gibi gözenekli veya çatlaklı, boşluklu, kayaların bünyesinde toplanmasıyla oluşan yeraltı suyu açısından bazı ovalarımız ve karstik alanlarımız oldukça zengindir. Gerçekten kumlu ve çakıllı kalın bir örtü taşıyan Marmara bölgesindeki ovalar, Adapazarı, Yenişehir, Balıkesir, Ege bölgesindeki çöküntü sahalarındaki ovalar, Doğu Anadolu'da Muş, Erzurum, Pasinler, Malatya, kıyı bölgelerimizdeki kıyı ovaları ve deltalar oldukça zengin yeraltı suyu haznesine, akifer, sahiptir. Bu sahalardan açılan çeşitli kuyulardan gerek içme ve kullanma, gerekse sulama için su temin edilir. Hatta bu sahalardan açılan kuyuların bazıları artezyen bile yapar. Tamam. Yani mahpus bulunan su açılan kuyulardan fışkırır. Karstik alanlarımız yer altı yönünden zengindir. Ancak buradaki yeraltı suyu çok derindedir. Yapılan hesaplara göre ülkemizdeki yeraltı suyunun miktarı ve rezervi 9,5 milyar metreküp bölü yıl dolayındadır. Bu yeraltı suyu 600 bin hektar araziyi sulamaya yetecek kapasitededir. Başka bir değerlendirme ile yeraltı suyundan temin edilen su miktarı, Batı Karadeniz bölümündeki bütün akarsuların veya Susurluk, Asi, Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin bir yıllık toplam akımına eşit durumdadır. Bilhassa yarı kurak sahalarımızda yeraltı suyundan istifade edilerek yapılan sulama tarımsal açıdan fevkalade önemlidir. Örnek olarak Konya Karapınar, Ceylanpınar ve Polatlı Sivrihisar arasında yer yer yapılan sulamaların bir bölümü yeraltı suyundan sağlanır. Bazı şehirlerimizin Erzurum, Eskişehir, Antakya, Adapazarı, İzmir, Denizli vesaire içme ve çoğunlukla kullanma sularının bir bölümü yeraltı suyundan temin edilir. Kıyı bölgelerimizde ve denize yakın olan delta ovalarında yeraltı suyundan faydalanma konusunda çok dikkatli olmak gereklidir. Bilindiği gibi bu sahalarda yeraltı suyu seviyesi deniz seviyesinden yüksek olduğu takdirde tabanda bulunan tuzlu suyun derinliği tatlı su seviyesinin 40 misli altında bulunur. Yani tatlı su seviyesi deniz seviyesinden 5 metre yüksekte ise tuzlu suyun seviyesi 5 x 40, 200 metre alttadır. Fazla su çekildiğinde tatlı suyun seviyesi deniz suyu seviyesinin altına düşer. Bu durumda tatlı su, tuzlu su arasındaki denge bozulur. Tatlı su haznesine tuzlu su sokularak tuzlaşma başlar. Maalesef özellikle kıyı bölgelerimizde, bazı sahalarda ve hatta turistik tesislerde yeraltı suyundan aşırı şekilde istifade edilmesi, tatlı su aktiferlerinin tuzlaşmasına neden olmaktadır. 4. Kaynaklar. Yeraltı suyunun yüzeye çıkması ile oluşan kaynaklar, soğuk ve sıcak su kaynakları olmak üzere iki gruba ayrılır. Sıcak su kaynakları aynı zamanda bünyesinde çözünmüş halde mineral maddeler içerdiğinden, tarihi dönemlerden beri Anadolu'da romatizma, bazı iç ve deri hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Bunun yanında yine içerisinde çözünmüş halde mineral madde taşıyan şifalı su veya maden suyu kaynaklarımız da vardır. Belli başlı kaynaklarımız ve özellikleri şöyledir. Karstik kaynaklar. Bilhassa Toros Dağları'nda yaygın olan kireç taşlarının çatlaklarından sızan suların geçirimsiz bir tabaka üzerinde toplanarak vadi tabanı ve yamaçlarında çıkar. Suları genellikle bol ve soğuk olan bu kaynaklara örnek olarak Antalya'da Düden suyu, Pozantı'da Şeker Pınarı, Malatya'da Orduzu, Pınarbaşı Sürgü, İzmir'de Pınarbaşı Kemalpaşa, Kayseri ilinde Akdeniz bölgesinde Manavgat ve Köprüçayı havzalarından çıkan kaynaklar verilebilir. Bu kaynakların en gürlerinden biri Yeşilyurt, Malatya'nın Pınarbaşı mevkiinden çıkar. Debisi 5 metreküp saniyenin üzerinde olan bu kaynağın suları hem Kapuluk hidroelektrik santralini çalıştırır hem de Malatya ve çevresinin içme suyunu önemli ölçüde temin eder. Sayfa 131. Sıcak su kaynakları. Genellikle fay hatları boyunca görülür, nitekim Kuzey ve Doğu Anadolu fayları ile Batı Anadolu'daki faylar üzerinde çok sayıda sıcak su kaynağı çıkar. Faylarla parçalanmış olan sahalarda derinlere inen sular ısınarak faylar boyunca bazen de artezyen yaparak bazen de normal şekilde kaynak yüzeye ulaşır. Ege bölümünde özellikle Gediz Grabeni dahilinde İzmir ve Çeşme civarında Pamukkale, Bursa, Yalova, Afyon, Haymana, Nevşehir, Acıgöl, Kızılcahamam, Doğu Anadolu'da Ilıca, Dumlu, Erzurum, Pasinler, Erzincan, Muş, Nemrut Kalderası, Çermik, Diyarbakır, Çiftehan, Pozantı civarında çok sayıda sıcak su kaynağı vardır. Bu kaynaklar bilindiği gibi kırık hatlar boyunca yer altına sızan suların derinlerde ısınarak ve bünyelerine çözünmüş halde mineral maddeleri alarak yüzeye çıkmalarını oluşturur. Yukarıda sözü edilen kaynakların çoğu aynı zamanda sıcak su kaplıcalarıdır. Yukarıdaki kaynaklardan çıkan suların sıcaklıkları bazen 100 santigrat dereceyi bile aşar. Birkaç örnek verecek olursak su sıcaklığı İzmir Balçova, Agamemnon 62, Alaşehir 25, Saraycık 52, Denizli Kızıldere sondaj sahası 212, Balıkesir'in GD'sinde Hisarköy 88, Hisaralan 99, Gediz 75, Gönen ve Bursa 77, Çeşme'de 62 santigrat derecedir. Bu suları da katyonlardan CA, MG, NA, anyonlardan HCO 3, CO 4, CI bulunur ve gazlardan N2, CO 2, CH 4 ve H2 S çıkar. Maden suyu veya şifalı su kaynakları. Bünyelerinde çözünmüş halde çeşitli mineral madde, klor, sülfat ve biyokarbonat taşıyan maden suyu veya şifalı su kaynaklarımızda yine faylarla parçalanmış alanlar ile genç volkanik sahalarımızdan çıkmaktadır. Diğer kaynaklar. Her türlü kaya grubunda kayaların çatlak veya zayıf kısımlarından çıkan suların birleşerek vadi tabanı, yamacı gibi uygun bir sahadan çıkmasıyla oluşmaktadır. Beslenme ve kayanın çatlaklık durumu ile kaynakların debisi arasında sıkı ilişkiler bulunmaktadır. Yani fazla çatlaklığı ve beslenme havzası geniş olan sahalardan çıkan kaynakların debisi yüksektir. Bu kaynaklara ülkemizin hemen her tarafında rastlanılmakta olup çoğunlukla çeşme ve pınar olarak isimlendirilir. Kaynaklarımızın su kalitesini ana kayanın kimyasal bileşimi ve özellikle çözünebilir haldeki madde miktarı etkiler. Bünyesinde bol miktarda silis barındıran granit, gnas, mikaşist, trakit gibi kayaların bulunduğu araziden çıkan kaynakların suları içmeye çok elverişlidir. Nitekim bu suların sertliği sıfıra yakındır. Buna karşılık bünyesinde eriyebilen klor, sülfat, karbonat barındıran tortul kayaların suyu acımsı, kireçli olup içme suyu olarak pek rağbet edilmez. Bu sular Anadolu'nun Neojen ve Ankara, Sivas ve Oltu havzasında yaygındır. 5. Göller. Ülkemiz oluşumları itibariyle son derece çeşitli göllere sahiptir. Ayrıca göllerimiz su kalitesi yönünden de çok farklı olup tatlı, acı, sodalı, tuzlu sular taşımaktadır. Göllerimiz oluşum özelliklerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir. 4.1. Tektonik kökenli göller. Yer kabuğunun çöktüğü sahalarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere tektonik kökenli göller denir. Ülkemizdeki başlıca tektonik kökenli göller şunlardır. Van, Çıldır, Aktaş, Hozapin, Tuz Gölü, Akşehir, Eber, Karamuk, Acı Göl, Burdur, Hazar, İznik, Sapanca, Ulubat, Kuş Gölü, Manyas. Bunlardan suları dışarıya akanların suları tatlıdır. Bu göller Çıldır, Eber, Karamuk, Sapanca, İznik, Ulubat ve Kuş, Manyas gölleridir. Kapalı havzalara yerleşen göllerin suları tuzlu, acı ve sodalıdır. Kapalı havzalarda yer alan göllerden Van Gölü sodalı, Acı Göl, acı, tuzlu, Tuz Gölü, tuzlu, Aktaş ve Burdur gölleri acı, Akşehir Gölü az tuzludur. Bu göllerimizde akarsuların döküldüğü bazı koyların dışında balık popülasyonu düşüktür. Konya Kapalı Havzası'nda ise sığ, suları içme ve kullanmaya elverişli olmayan yağış miktarına göre seviyeleri sık sık değişen göller bulunur. Bunların başında Hotamış Gölü gelir. Çevresini 1020 metre izohipsin sınırladığı ve 995 metre yüksekliğinde Hotamış Gölü, Konya Ereğli Havzası'nda buzul döneminde oluşmuş gölün bir bakiyesi niteliğindedir. Suyu orta tuzlu ve az sodyumludur. Bu gölün güneyinde ve gölün seviyesinden 2,5 metre daha altta olan suları acı olan tektonik kökenli Acı Göl bulunur. 4.2. Karstik tektonik göller. Yerin hem faylanma sonucunda çökmesi hem de kireç taşlarının çözümlenmesi ile oluşan çukurluklardaki göllerdir. Bunların başlıcaları Eğirdir, Kovada, Beyşehir ve Burdur Gölü'nün güneybatısındaki Salda ve Yarışlı gölleridir. Halen kurumuş olan Suula Gölü'ndeki karstik tektonik kökenli göller arasındadır. Bu göllerin dışarıya akışlı olduklarından suları tatlıdır. Balık ve diğer tatlı su canlıları, kerevit vesaire yaşar. Doğu Anadolu'da fay kuşağı boyunca Adıyaman Gölbaşı mevkiinde Gölbaşı, İnekli, Çelik ve Azaplı gölleri bulunur. Bu göl dizisinin en büyüğü olan Gölbaşı 3 kilometre kare yüz ölçümünde 863 metre yüksekliğinde olup en fazla derinliği 22 metredir. Azaplı Gölü'nün seviyesi 849 metre, derinliği 25 metre, yüz ölçümü 2.8 kilometre karedir. İnekli Gölü ise 875 metre yüksekliğinde ve en fazla derinliği 13 metredir. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda KD ve GB yönünde ve yüksekliği doğuda 890 metre, batıda 860 metre arasında uzanan ve bu oluktaki göller birbirleriyle bağlantılı olup suları tatlıdır ancak içmeye elverişli değildir. Fazla suları ise Aksu çayına boşalır. 4-3 Karstik göller. Sadece kireç taşlarının çözülmesiyle oluşan çukurlarda sular birikerek karstik göllerimizi oluşturmuştur. Geniş alan kaplanamayan bu göller, Batı Toroslar'da Kestel ve diğer küçük göllerdir. 4-4 Volkanik göller. Volkan bacalarının ağzında oluşan krater, koninin ve baca kısmının çökmesiyle meydana gelen ve patlama sonucu oluşan mağar tipi göller yönünden ülkemiz oldukça zengindir. Kaldera göllerine en tipik olarak Nemrut konisi üzerindeki Nemrut gölüdür. Volkanik patlama ve çökme sonucu oluşmuş gölleri de İç Anadolu'da Meke Tuzlası, Acıgöl, Karapınar ve Niğde, Isparta Gölcük oluşturur. Krater gölleri ise Süphan ile Kuzeydoğu Anadolu'da çok küçük çapta Allahu Ekber dağlarında görülür. Dışarıya bağlantısı olmayan bu göllerin suları acı tuzlu olup kullanmaya uygun değildir. 4-5 Set gölleri. Bu sınıfa giren göller çok çeşitlidir. Akarsuların taşıdığı alivyonların bir koy veya körfezin ağzını kapatması ile alüvyal Set Gölü, dalgaların biriktirdiği kumulların yine bir koy veya körfezin ağzını kapatması ile kıyı Set Gölü, lavların oluşturduğu lav seti ve nihayet heyelan sonucu vadinin tıkanması ile heyelan Set Gölü oluşmaktadır. 4-5-1 Heyelan Gölleri Akarsu vadileri boyunca heyelan eden kütle sonucu kapanması ile oluşan çok sayıda gölümüz mevcuttur. Bunların önemlileri Abant, Sera, Tortum, Zinav, Yedigöller ve Sülüklü gölleridir. Bu göllerden Tortum Gölü 7 asır kadar önce gölün batısında Kemerli Dağ'da oluşan Heyelan'ın Tortum Vadisi'ni kapatmasıyla oluşmuştur. Göl ilk oluştuğunda en derin yeri 200 metre ve uzunluğu 18 kilometre kadar hesaplanmıştır. Ancak Tortum çayının aşırı miktarda getirdiği alivyonların birikmesi sonucu ile hali hazırda gölün en derin yeri 90 ila 95 metreye düşmüş, uzunluğu 7.9 kilometreye inmiştir. 1980. Gölün yüksekliği ise 1010 metre dolayındadır. Sera Gölü, Trabzon-Akçaabat arasında 1950 yılı başında vadi yamacında oluşan bir heyelanla Sera Deresi'nin tıkanmasıyla oluşmuştur. İlk oluştuğunda 3 kilometre uzunlukta, 65 metre derinlikte olan göl, daha sonra gideğeni ile heyelan enkazını yararak küçülmüştür. Diğer bir heyelan olan Zinav Gölü, Reşadiye-Fatsa arasında Yolüstü Köyü'nün 24 kilometre kadar batısındadır. Burada Zinav çayının alttan oyması ile yeşil renkli flişlerin kayarak vadi tabanını doldurması ile meydana gelmiştir. Heyelan eden kütlenin kalınlığı yaklaşık 100 metre kadar, vadi tabanı ile yamaçlar arasındaki yükseklik farkı ise 250 metre civarındadır. 940 metre civarındaki göl yaklaşık 100 metre eninde 1 kilometre boyundadır. Göl oluştuktan sonra heyelan eden kütlenin 300 metre kadar batısında kendine bir gideyen bulmuştur. Sülüklü Gölü Bolu'nun güneybatısında, Abant Dağları'nın batısında, Dokurcun Vadisi'nin güneyinde, kuzeye bakan yamaç üzerindedir. Akyazı ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede olan göl, Şimşir Çayı Vadisi'nin güneyinde heyelan sonucu oluşmuştur. Kuzey Anadolu Fay Kuşağı'nın geçtiği Dokurcun Vadisi şiddeti olarak aşındırmış ve bu nedenle Abant Dağları'nda 1400 ila 1600 metre yükseklikten kaynağını alan Şimşir Çayı ve diğer akarsularda yataklarını 700 ila 800 metre kadar yarmıştır. 2 kilometre kadar genişlikte, oluk şeklinde derin olarak yarılan vadi yamaçlarındaki killi kireç taşları heyelan ederek vadi tabanını 200 metre kadar doldurarak sirke benzeyen bir küvet oluşturmuş ve burada suyun birikmesiyle birkaç küçük göl oluşmuştur. Şimşir Gölü'nün diğer bir özelliği, çevresinde çok zengin bitki örtüsü barındırmasıdır. Bu nedenle tabiatı koruma alanı olarak ayırt edilmiştir. Turistik bir öneme sahip olan Bolu Abant Gölü de yine fay kuşağına tekabül eden Abant Depresyonu'nun yamacında meydana gelen heyelanla vadi yatağının nispeten tıkanması ile meydana gelmiştir. Bu heyelan göllerinin dışında daha küçük çapta birçok heyelan gölleri bulunmaktadır. Bunlara ait en tipik örnek Bolu Yedigöller mevkiinde vadi boyunca heyelanlar sonucu oluşmuş ve tesbih tanesi gibi 890 ila 770 metreleri arasında dizilen 7 adet gölden ibaret Yedigöller verilebilir. 4-5-2 Diğer Set Gölleri. Alüvyal Set Gölleri'nin başında Dalaman Çayı'nın getirdiği alüvyonlarla tektonik kökenli Köyceğiz Körfezi'nin ağzının kapanması sonucu oluşan Köyceğiz Gölü gelir. Bunu Büyük Menderes Deltası'nın güneyinde Çamiçi, Bafa Gölü izler. Kıyı Set Gölleri'ni ise Marmara Denizi'nde Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri ile Karadeniz kıyısındaki Durusu, Terkos oluşturur. Ayrıca Çukurova'da Akyatan ile diğer delta alanlarında görülen çok sayıda göl bulunur. Ankara'nın güneyindeki Eymir ve Mogan gölleri de geniş bir akarsu yatağının Elmadağ'dan gelen derelerin oluşturdukları birikinti konileri tarafından tıkanmasıyla oluşmuştur. Bunların en büyüğü olan Mogan Gölü 972 metre yükseklikte ve 6 kilometre kare yüz ölçümündedir. 4-6 Baraj Gölleri. Özellikle 1950'li yıllardan beri gerek elektrik gerekse hem elektrik hem de sulama yapmak amacıyla inşa edilen barajlar sonucu büyüklü küçüklü çok sayıda baraj gölü oluşmuştur. Bunların başında 817 kilometre kare alan kaplayarak Türkiye'nin en büyük yapay gölü olan Atatürk Barajı gelir. Bunu 675 kilometre kare alan kaplayarak Beyşehir Gölü'nden biraz büyük olan Keban ve 298 kilometre kare alana sahip Karakaya barajları izler. Hirfanlı, Altınkaya, Hasan Polatkan, Demirköprü, Seyhan, Oymapınar, Hasan Uğurlu önemli baraj göllerimiz arasındadır. Bunun dışında yüzden fazla kayda değer baraj gölümüz bulunur. Dördüncü bölüm, Türkiye'nin vejetasyonu. Vejetasyon, bir yerdeki bitkilerin orman, çalı ve ot toplulukları halinde sınıflandırılmasını ve bunların yetişme koşulları ile dağılışlarını kapsar. Ülkemiz çeşitli orman, çalı ve ot toplulukları yönünden çok zengindir. Gerçekten orta kuşakta yer alan ülkemizde çeşitli cins ve familyalara ait 12 binden fazla bitki türü yetişmekte ve yüzlerce bitki vejetasyon topluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye, bitki örtüsü vejetasyon yönünden dünyada ekvatoral bölgelerden sonra oldukça zengin bir ülkedir. Türkiye'de hali hazırda hüküm süren iklim şartlarına göre yetişen ot, çalı ve ağaç toplulukları dışında dünyanın diğer bölgelerinde görülmeyen endemik bitkiler de bulunur. Ülkemizin bitki örtüsü yönünden zengin olmasının nedeni Karadeniz bölgesindeki nemli ve ılıman, Akdeniz bölgesindeki subtropikal, iç ve güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki karasal iklim şartlarının hüküm sürmesidir. Ayrıca yüksek ve özellikle dağ kuşaklarımız boyunca farklı ortamlar bulunur. Nitekim dağların güneye bakan yamaçlarında ışık ve sıcaklık isteği fazla, kuzeye bakan yamaçlarda ise su isteği yüksek bitkiler bulunur. Dağların yüksek kesimlerinde soğuk bölgelerin bitkileri, vadi içlerindeki kuytu sahalarda da soğuğa karşı direnci az bitkiler yetişir. Bu durum ülkemizdeki bitki tür ve topluluklarının zenginleşmesine neden olmuştur. Kuvaternerde meydana gelen iklim değişmeleri de ülkemizde çok farklı ortamlarda yetişen bitkilerin bir bölgede bulunmasına neden olmuştur. Son 3000-4000 yıldan beri Anadolu topraklarında yaşamış olan çeşitli toplumların bilhassa yarı kurak bölgelerimizdeki ormanları tahrip etmeleriyle insan eseri olan bozkırlar, antropojen bozkırlar ortaya çıkmıştır. 1. Türkiye'deki bitki örtüsünün yetişme, ortam şartları veya bitki ekolojisi. Bitkilerin yetişme ve yaşama şartlarını iklim, topografya, ana materyal, toprak ve diğer canlılar etkiler. 1. İklim şartları. Ülkemizde hüküm süren Karadeniz, Akdeniz, karasal iklim şartları ile bitkiler arasında son derece sıkı ilişkiler vardır. Yani iklim koşullarını, bitkilerin fizyonomik görünümünü ve hayat şartlarını doğrudan etkilemiş durumdadır. Ana iklim şartlarımız ile bitkiler arasındaki ilişkiler şöyledir. Sayfa 141. 1.1. Karadeniz iklimi. Yazların nispeten sıcak, kışların pek soğuk geçmediği ve bütün mevsimlerin yağışlı olduğu Karadeniz kıyı dağlarının 1000 metreye kadar yükselen kuzeye bakan yamaçları boyunca gür ormanlar yetişir. Burada kışın yaprağını döken sıcaklık isteği orta derecede mezotermal büyüme döneminde bu isteği fazla ağaçlardan oluşan ormanlar yaygındır. Nitekim bu iklim bölgesindeki ormanların kayın, Fagus orientalis, gürgen, Carpinus betulus, sakallı kızılağaç, Alnus barbata, adi kızılağaç, Agulitinosa, kestane, Castanea sativa, akçaağaç, Acer campestre, ıhlamur, Tilia rubra, Tomentosa ve çeşitli meşe türleri oluşturur. Nemli ve soğuk iklim şartlarının hakim olduğu 1000 ila 2000 metre arasındaki sahalarda soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar yer alır. Nitekim bu kuşakta doğudan orduya kadar olan sahada sarıçam, Pinus silvestris, Uludağ köknarı, Abies born mülleriana, karaçam, Pinus nigra, Ordu'nun doğusundaki sisli yerlerde ise Ladin, Picea orientalis ve Doğu Karadeniz göknarı, Abies nordmanniana bulunur. Öte taraftan bölgede bitkilerin büyüme devresinde sisli puslu hava şartları hakim olduğundan burada difüz radyasyon istekleri fazla olan kayın ve Ladin ormanları baskındır. Doğrudan güneş ışını alan yüksek alanlarda sarıçam ormanlar yaygındır. Akdeniz iklimi. Kışların yağışlı ve ılık geçtiği, yazların sıcak ve kurak geçtiği bu iklim bölgemizde kuraklığa dayanıklı ışık ve sıcaklık isteği yüksek bitkiler yetişir. Nitekim bölgenin en yaygın ağacı olan kızılçam, Pinus brutia, yaz kuraklığına dayanıklı ve şiddetli kurak geçen yıllarda büyümesini durduran bir ağaçtır. Kızılçam, Pinus brutia'lardan oluşan ormanlar, Marmara kıyılarının güneye bakan alçak sahalarında, Ege bölümünün 800 metreye kadar Akdeniz bölgesinde, güneye bakan yamaçlarda 1000 metrenin üzerine kadar yükselen kesimlerde yaygındır. Bu ormanların tahribiyle maki olarak tanımlanan sert ve meşin yapraklı çalı topluluğu ile yazın kuraklıktan dolayı yapraklarını küçülten ve azaltan garik türleri bulunur. Marmara bölgesinde 400 metre Ege bölgesinde 700 ila 800 metreden yüksek kesimlerde nispeten nemli ve soğuk iklim şartları arasında karaçam ormanları yer alır. Akdeniz bölgesinden 1000 metreden yüksek kışı, kar yağışlı ve soğuk ve nemli iklim koşullarında karaçam, Pinus nigra, sedir, Cedrus libani ve Toros göknarı Abies ciliciadan oluşan saf ve karışık ormanlar yaygın duruma geçer. 1-3 Karasal iklim. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yükselti koşulları ve yağışların mevsimlere dağılışına göre nemlilik koşulları farklı karasal iklim etkilidir. Yarı kurak karasal iklim. İç bölgelerin alçak kesimlerinde vejetasyon dönemini birkaç aylık sürede tamamlayan ve çoğunluğunu tek yıllık otsu türler ile yumrulu ve soğanlı bitkiler yaygındır. İç Anadolu'da yaygın olan bu bitkiler, yağışın ağaçların yetişmesini engelleyecek kadar az olmasından ileri gelir. Başka bir ifadeyle yıllık ortalama 300 ila 350 milimetre civarında ve bazı yıllar 300 milimetrenin altına düşen yağış miktarı ancak otsu türlerin gelişmesini sağlar. Güneydoğu Anadolu'nun alçak düzlüklerinde Altınbaşak Ovası ve Diyarbakır Havzası yazların çok sıcak ve dolayısıyla da buharlaşmanın fazla olmasından dolayı zayıf ot toplulukları yer alır. Hatta bu bölgede bazı çalılar şiddetli yaz kuraklığından dolayı yazın yapraklarını döker. Soğuk ve yarı nemli karasal iklim, İç Anadolu'nun 1200 metreden yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da bazı alçak depresyonların dışında hemen hemen her tarafta hüküm süren soğuk karasal iklim şartları altında çoğunlukla meşe ve az miktarda da karaçam ile ardıç toplulukları yetişir. Bu sahalardaki orman ağaçları aşırı kış soğuklarına ve yaz sıcaklarına karşı da dayanıklıdır. Bu bölgenin alçak kesimlerinde palamut meşesi, Majropelis, Doğu Anadolu'da palamut meşesi, Brandii, mazı meşesi, Infectoria, saçlı meşe, Q. ceris, ve yarı nemli ortamlarda Lübnan meşesi, Q. libani ve Kuzeydoğu Anadolu'da çok soğuk, karlı ve nemli, yarı nemli ortam şartlarının etkili olduğu sarıçam çevresinde sarıçam, Pinus silvestris ormanları yer alır. Kısaca nemli, ılıman iklim şartlarının hüküm sürdüğü Karadeniz bölgesi ile Marmara bölgesinin Karadeniz kıyısında nemli, ılıman geniş yapraklı ormanlar, yüksek kesimlerdeki soğuk, nemli ve çok nemli iklim koşullarında soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar yetişir. Kışların ılık ve yağışlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği Akdeniz ve Ege bölgesinin alt kesiminde ışık ve sıcaklık isteği yüksek kurakçıl ağaç ve çalılardan oluşan bitki toplulukları yüksek kesimlerde iğne yapraklı ormanlar yer alır. Kışların soğuk ve karlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği İç Anadolu'da yazın kuruyan ot toplulukları görülür. Güneydoğu Anadolu'da yaz başlarından itibaren kuruyan bozkırlar görülürken, nemlilik şartlarının nispeten arttığı Kuzeydoğu Anadolu'da çayırlar yer alır. İç bölgelerimizde kuraklığın pek fazla hissedilmediği yüksek kesimlerde seyrek orman toplulukları görülür. 2. Yüzey şekilleri. Ülkemizde farklı iklim bölgelerinde yükselti, bakı, dağların uzanışı gibi topografya özellikleri bitki tür ve topluluklarının yayılışında değişmelere neden olmaktadır. Bunun yanında taban suyu seviyesinin yüksek olduğu veya yılın büyük bir bölümünde toprağın su ile doygun olduğu, ıslak ve çevredeki suların birikerek buharlaştığı çukur sahalar, farklı ortam oluşturarak bitki örtüsünün dağılışında değişmelere yol açar. Çeşitli topografik faktörlerin bitki üzerindeki etkilerini şöyle özetleyebiliriz. 2-1 Yükselti. Gerek iç ve gerekse kıyı bölgelerimizdeki dağlar boyunca sıcaklık ve yağış şartlarının yükseltiye bağlı olarak değişmesi, dikey yönde birden fazla bitki kuşaklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçların ortalama 1000 metreye kadar olan bölümünde geniş yapraklı ormanlar, 1000 ila 1500 metre arasında iğne ve geniş yapraklı ağaçların karışımından meydana gelen karışık ormanlar görülür. 1500 ila 2000 Taksim, 2200 metre arasında iğne yapraklıların hakim olduğu soğuk nemli dağ ormanları ve bunun üzerinde ise tipik alpin çayırlar kuşağı yer alır. 2-2 Bakı Dağların kuzey ve güneye bakan yamaçları arasında bitki örtüsü yönünden tezat derecesine varan farklı durumlar görülür. Şöyle ki, dağın güneye bakan yamaçları daha çok kurakçıl, ışık isteği fazla bitkiler, buna karşın kuzeye bakan yamaçlarda ise soğuğa dayanıklı ve su isteği fazla higrofit bitkiler yetişir. Mesela Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında nemli ılıman, nemli soğuk koşullar altında yetişen ormanlar yer alır. Buna karşın güneye bakan yamaçları üzerinde 1000 metreye kadar bozkır, bunun üzerinde 1600 ila 1700 metreye kadar olan kesimlerde karaçam ve meşe ormanları görülür. Daha yükseklerde sarıçam ormanları bulunur. Toros dağlarının güneye bakan alt yamaçlarında kuraklığa dayanıklı, ışık ve sıcaklık isteği fazla bitki toplulukları kızılçam ormanları ve yüksek kesimlerde soğuk, nemli, yarı nemli, iğne yapraklı ormanlar sedir ve karaçam görülür. Torosların iç Anadolu'ya kuzeye bakan yamaçlarında 1000 metreye kadar bozkır çıkar. 1200 ila 2000 metre arasında altta meşe, üstte doğru karaçam ve göknar ve 2000 metrenin üzerinde ise yer yer 2400 metreye kadar çıkan sedir ormanları görülür. Genel karakter böyle olmakla beraber bakı ve yükselti şartlarına bağlı olarak farklı bölgelerimizde bitki örtüsü açısından farklı ortamlar ortaya çıkar. Şöyle ki, Doğu Karadeniz bölümünün bitki örtüsü açısından son derece zengin olması buradaki nemli iklimden ileri gelir. Özellikle yazın Doğu Karadeniz dağlarının 500 metreden başlayarak 2000 metrenin üzerine kadar çıkan yoğun sisli kesimler, Ladin, Pigea Orientalis ormanları yetişmesini sağlar. Bu kesimde Kafkasya, Hazar, Akdeniz, Avrupa, Sibirya ve hatta İran, Turan kökenli bitkilerin bulunması son derece engebeli olan topografyanın farklı ortam şartları oluşturarak çeşitli bitki topluluklarının neredeyse iç içe bulunmasına neden olur. Nitekim Artvin-Yusufeli arasındaki Çoruh Vadisi'nin tabanında zeytin, olea, karaçalı, Paleurus, Spina, Christi, Sandal, Arbutus, Andraçne, Koca Yemiş, Arbutus, Unedo, Sumak, Ruhus, Jotinus, kültür bitkilerinden incir, dut, kayısı, nar gibi Akdeniz kökenli bitkiler yetişir. Karadeniz bölgesinin sis alan kuzeye bakan yamaçlarında ladin, kayın ve göknar yetişirken özellikle güneye bakan güneşli yamaçlarında sarıçam, Pinus silvestris'ler görülür. Toros dağlarında relik orman olarak yer alan kayın, Fagus orientalis, Nur dağlarının yazı sis alan İskenderun Körfezi'ne ve kuzeye bakan yamaçlarında, karaçam ve sis almayan alanlarında ise sedir toplulukları bulunur. Akdeniz kıyı kuşağında kızılçamlar güneye bakan yamaçlar boyunca yükselir. Daha yükseklerde ve kuzeye bakan yamaçlar üzerinde sedir ve karaçam ormanları görülür. 2-3 Arazinin engebeli olma durumu Düzlük sahalar genel olarak bitki örtüsü yönünden yeknesaktır. Yani birkaç bitki topluluğu görülür. Buna karşılık engebeli alanlar farklı ortam koşulları oluşturduğu için bitki topluluğu yönünden zengindir. Örneğin engebeli olan Toros dağları bitkisi örtüsü yüzünden zengin. İsterseniz ben hiç buraya başlamayayım. Düzeltmeyelim. Saat 10.30 olmuş. Arazinin engebeli olma durumunda kalın. İsterseniz oraya kadar silin.